Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 8, sayfa 114. Oğlumun öğretmenine. Abraham Lincoln'un oğlunun öğretmenine yazdığı ünlü mektup. Oğlumun öğretmenine. Öğrenmesi gerekli biliyorum. Tüm insanların adil ve dürüst olmadığını. Fakat şunu da öğret ona. Her alçağa karşılık bir kahraman, her bencil politikaya karşılık kendini adamış lider vardır. Her düşmana karşılık bir dost olduğunu da öğret ona. Zaman alacak biliyorum. Fakat eğer öğretebilirsen ona, kazanılan bir doların bulunan 5 dolardan daha değerli olduğunu öğret. Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ona ve hem de kazanmaktan neşe duymayı. Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu. Eğer yapabilirsen, sessiz kahkahaların gizemini öğret ona. Bırak erken öğrensin zorbaların görünüşte galip olduklarını. Eğer yapabilirsen, ona kitapların mucizelerini öğret. Fakat ona sessiz zamanlar da tanı. Gökyüzündeki kuşların, güneşin yüzü önündeki arıların ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği. Okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona. Kendi fikirlerine inanmasını öğret. Herkes ona yanlış olduğunu söylediğinde dahi. Nazik insanlara karşı nazik, sert olanlara karşı sert olmasını öğret ona. Herkes birbirine takılmış bir yöne giderken, kitleleri izleyemeyecek gücü vermeye çalış oğluma. Tüm insanları dinlemesini öğret ona. Fakat tüm dinlediklerini gerçeğin eleğinden geçirmesini ve sadece iyi olanları almasını da öğret. Eğer yapabilirsen, üzüldüğünde bile nasıl gülümseyeceğini öğret ona. Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret. Herkesin sadece kendi iyiliği için çalıştığına inananlara dudak bükmesini öğret ona ve aşırı ilgiye dikkat etmesini. Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyata verene satmasını, fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhuna fiyat etiketi koymamasını öğret. Uluyan insan kalabalığına kulaklarını tıkamasını öğret ona. Ve eğer kendisinin haklı olduğuna inanıyorsa, dimdik ayakta durup savaşmasını öğret. Ona nazik davran. Fakat onu kucaklama. Çünkü ancak ateş çeliği saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar cesarete sahip olsun. Bırak cesur olacak kadar sabrı olsun. Ona her zaman kendisine karşı derin bir inanç taşımasını öğret. Böylece insanlığa karşı da derin bir inanç taşıyacaktır. Bu büyük taleptir. Ne kadarını yapabilirsin bir bak. O ne kadar iyi küçük bir insan. Benim oğlum. Abraham Lincoln. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Aşk çok renkli bir çiçektir. Fakat korkunç uçurumların kenarında yetişir. Stendhal. Acılarımız. Hintli bir yaşlı usta, çırağının her şeyden sürekli şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi. Yaşamındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle acı diye yanıt verdi. Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu. Tadı nasıl? Ferahlatıcı diye yanıt verdi genç çırak. Tuzun tadını aldın mı diye soran yaşlı adamı, hayır diye yanıtladı çırağı. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi. Yaşamdaki acılar tuz gibidir. ne azdır ne de çok. Acının miktarı hep aynıdır. Ancak bu acının acılığı neyin içine konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman gereken tek şey, acı veren şeyle ilgili duygularını genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış. Bir serçenin hayatından alınacak dersler. Soğuk bir kış günü küçük bir serçe yerde donmak üzeredir. O sırada oradan geçmekte olan bir inek tam serçenin üzerine pisler. Sıcak pisliğin üzerine düşmesiyle donmaktan kurtulan serçe, dışkının sıcaklığıyla keyfi yerine gelmiş bir halde kafasını pisliğin dışına çıkartarak sevinçle, var gücüyle ötmeye başlar. Kuşun sesini duyan aç bir kedi hemen oraya gelir. Kuşu pislikten çıkartır. Önce onu bir güzel temizler ve sonra da oturup afiyetle yer. Bu öyküden çıkarılması gereken birkaç ders vardır. Felaket anında üzerinize pislik atan her zaman düşmanınız değildir. Boğazınıza kadar pisliğe gömülmüşken şarkı söylemeyin. Sizi pislikten kurtarıp temizleyen her zaman dostunuz değildir. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Kazdığınız acı kadar mutluluk doldurursunuz. Hint özdeyişi. Anlayamıyorum Tanrım, anlayamıyorum. Adamın biri bir gece bir rüya görmüş. Upuzun bir kumsal boyunca yanında Tanrı ile yürüyormuş. Onlar yürürken de tam karşılarında gökyüzünden bir film şeridi gibi adamın hayatından sahneler geçiyormuş. Kumsal adamın hayat yoluymuş sanki. Adam kumda iki çift ayak izi kaldığına dikkat etmiş. Ayak izlerinin bir çifti kendisine, diğeri ise Tanrı'ya aitmiş. Hayatının son sahnesi de gökyüzünden geçtikten sonra adam kumdaki ayak izlerine boydan boya bir daha bakmış. Ve birden bir şey dikkatini çekmiş. Hayat yolunun pek çok bölümünde kumda sadece bir çift ayak izi görüyorlarmış. Ve adam dehşet içinde fark etmiş ki ayak izleri hayatının en kötü, en acı anlarında teke iniyor. En acı zamanlarda hayat yolunda yapayalnız yürüdüğünü fark etmek onu fena halde rahatsız etmiş ve Tanrı'ya sormaya karar vermiş. Tanrım, eğer sana inanırsam, senin yolundan gidersem her zaman yanında olacağını ve her zaman yanında yürüyeceğini söylemiştin. Oysa hayat yoluma bakıyorum, en zorlu, en çetin ve en acılı anlarda sadece bir çift ayak izi görüyorum kumda. Anlayamıyorum Tanrım, anlayamıyorum. Hayatın kolay günlerinde yanımda yürüyorsun da, sana en muhtaç olduğum anlarda beni niye terk ediyorsun? Tanrı gülümseyerek cevap vermiş. Ben seni çok sevdim ve hiç terk etmedim. Hayat yolundaki o zorlu sınav günlerinde, en acılı ve en kötü anlarında kumda hep bir çift ayak izi gördüm. Çünkü o zaman ben seni kucağımda taşıyordum. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Kaderimizi şekillendiren kutsal bir güç vardır. Shakespeare, Hamlet 5. perdeden. Denemeyi göze alma cesareti. Kral mahiyetini önemli bir görev için sınamak istemiş. Birçok güçlü ve akıllı adam etrafında toplanmış. Kral onları bugüne kadar görüp görebilecekleri en kocaman kapının önüne getirerek şöyle söylemiş. Siz akıllı insanlar, benim bir sorunum var ve hanginizin bunu çözebileceğini görmek istiyorum. Burada krallığımdaki en büyük ve en ağır kapıyı görüyorsunuz. Hanginiz bunu açabilirsiniz? Saray mensuplarından bazıları açamayız der gibi başlarını sallamış. Diğerleri çevresindekilere göre daha akıllı sayılanlar kapıyı daha yakından incelemiş fakat onlar da açamayacaklarını kabul etmişler. Bu akıllı insanlar böyle söyleyince, saraylılar sorunun çözülemeyecek kadar zor olduğunda fikir birliğine varmışlar. Sadece bir vezir kapının yanına giderek onu şöyle bir gözden geçirmiş ve elleriyle yoklamış, açmak için çeşitli yolları denemiş, en sonunda kuvvetle yüklendiğinde ağır kapı açılmış. Meğer kapı zaten tam kapalı değilmiş ve açmak için deneme isteği ve yüreklilikle davranma cesaretinden başka bir şey gerekmiyormuş. Kral vezire şöyle demiş: "Sadece gördüğün ve işittiğine bağlı kalmadan, kendi gücünü devreye soktuğun ve denemeyi göze aldığın için saraydaki görevi sen alacaksın." Nusrat Pezeşkan, Doğu Hikayeleriyle Psikoterapi adlı kitabında. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Sana bu dünyada bir şey değiştiremeyeceğini söyleyecek iki tür insan vardır. Biri böyle bir şeyi denemekten korkanlar, diğeri de senin başarılı olmandan." Ray Gafford. Yaşamı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar. Dostoyevski'nin yaşamını değiştiren olay kendi idam sahnesiydi. Dostoyevski, Çar'ın baskı döneminde arkadaşlarıyla bir sohbet grubu kurmuştu. Yakalandı. 28 yaşında idam isteğiyle yargılandı. Mahkemenin sonucunu beklediği gece hücresinden alındı. Ölüm kararı yüzüne karşı okundu. Papaz günah çıkarttırdı. Gözleri kapalı olarak bir direğe bağlanıp müfreze karşısına geçirildi. Ateş emrini beklerken gerçek karar bildirildi kendisine. Ancak mahkeme 8 yıl hapis vermiş, Çar bunu 4 yıla indirmişti. Ama ona ders olsun diye böyle bir gösteri planlanmıştı. Böylece ölümle tanıştı. Oysa bu sefil oyunda asıl keşfettiği şey yaşamdı. Stefan Zweig'a göre Dostoyevski'nin yaralı parmaklarından zincirleri çıkardıkları zaman sağlığı bozulmuş, ünü uçup gitmişti. Ama kırık dökük bedeninden her zamankinden daha parlak fışkıran tek şey vardı: yaşama sevinci. Durumu en iyi anlatan tümce Nietzsche'nindir. Yaşamı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar onu daha iyi tanırlar. Kaynak: Bütün Dünya Dergisi, Nisan 2004. Yeşim Taşı. Genç bir adam değerli taşlara ilgi duyarmış ve mücevher ustası olmaya karar vermiş. "Bu mesleği yapacaksam iyi bir mücevher ustası olmalıyım" diye düşünmüş ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış. Sonunda bulmuş, yanına varmış. Bir süre bekledikten sonra usta tarafından kabul edilmiş. "Anlat, dinliyorum" demiş usta. Genç adam anlatmaya başlamış. Taşlara ilgi duyduğunu ve iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiğini heyecanla söylemiş. Yaşlı usta sesini çıkarmadan genç adamı dinlemiş. Sözleri bitince de ona bir taş uzatmış. "Bu bir yeşim taşıdır" dedikten sonra genç adamın avucuna taşı bırakmış ve avucunu kapatmış. "Avucunu aynen böyle kapalı tut ve bir yıl boyunca hiç açma. Bir yıl sonra tekrar gel. Hadi şimdi güle güle" demiş ve şaşkın genç adamı öylece bırakıp kalkmış, odadan çıkmış. Genç adam evine dönmüş. Kendisini merakla bekleyen annesiyle babasına neler olduğunu anlatmış. Anlattıkça da kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi ve soğuk konuşması nedeniyle kızdığı ustaya olan öfkesi artıyormuş. Günler geçmeye başlamış. Genç adam sürekli söyleniyor ama avcunu hiç açmıyormuş. Nasıl böyle budalaca bir şey yapmamı ister? Bir de ülkenin en iyi mücevher ustası olacak. Bu saçmalığa bir yıl boyunca nasıl katlanacağım? Böyle bir eziyetle nasıl yaşarım? Bu ne biçim ustalık? ustalık kaprisi yapacaksa bari başından yapmasaydı diye devamlı söyleniyor, her önüne gelene ustasından yakınıyor ama avcunu hiç açmıyormuş. Avcu kapalı uyuyor, bütün işlerini diğer eliyle yapıyormuş. Ve bu duruma da giderek alışmaya, diğer elini çok daha rahat kullanmaya başlamış. Uyurken de yanlışlıkla avcu açılıp taş düşmesin diye hep yarı uyanık uyuyormuş. Böylece bir yıl geçmiş. Her günü zorluklarla dolu, her gecesi de yarım uykuyla yaşanmış bir yılı tamamlamış. Ve o gün gelmiş. Genç adam tam bir yıl sonra büyük ustanın karşısına çıkmış. Usta bir süre bekledikten sonra yanına gelince, genç adam ne kadar saçma bulursa bulsun, bu sınavı başarıyla tamamlamış olmanın verdiği gururla elini uzatmış, avcunu açmış. İşte taşın demiş. Bir yıl boyunca avcumda taşıdım. Şimdi ne yapacağım? Yaşlı usta sakin bir sesle cevap vermiş. Şimdi sana bir başka taş vereceğim. Onu da aynı şekilde bir yıl boyunca avcunda taşıyacaksın. Bu söz üzerine genç adam bütün sükunetini kaybetmiş. Bağırıp çağırmaya başlamış. Yaşlı ustayı bunaklıkla, delilikle suçlamış. Mücevher ustalığını öğrenmek için gelen genç bir insana böyle eziyet ettiği için hasta olduğunu bağıra çağıra söylemiş. Genç adam bağırıp çağırırken yaşlı usta ona hissettirmeden bir taşı avcuna sıkıştırmış. Öfkeden yüzü kıpkırmızı genç adam bir yandan bağırıp çağırırken avcundaki taşı hissetmiş. Durmuş, taşı biraz daha sıkmış ve heyecanla konuşmuş. Bu taş yeşim taşı değil usta. Öğrenmek için zaman gerekir, sabır gerekir, ustaları izlemek gerekir. Dünya hızlandıkça zaman kısalabilir. Ama öğrenmenin esası değişmez. Yazarı bilinmiyor. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Başarı, parmaklar arasından kayan ince kum veya fıçıdan süzülen su gibidir. Onu tutmak isteyen gece gündüz çabalar. Stuart Sherman. Önce kaynamanız gerekir. 200 yöneticinin bulunduğu bir gruba kişiyi başarılı kılan şeyin ne olduğu soruldu. Grubun %80'i hevesi en önemli nitelik olarak listenin başına koydu. Beceriden daha önemli, eğitimden daha önemli, hatta tecrübeden bile daha önemli. Suyun lokomotifi çalıştıracak buharı üretebilmesi için önce kaynaması gerekir. Buhar makinesi, buhar göstergesi 212 dereceyi göstermeden treni 1 milim bile oynatamaz. Aynı şekilde hevesi olmayan bir insan da aslında hayatın çarkını ılık suyla döndürmeye çalışmaktadır. Sonuç şudur. O kişi stop eder. A.B. Zu Tevin hevesin pildeki elektrik olduğunu söyler. O havadaki enerji, ateşteki sıcaklıktır. Yaşayan her şey de nefestir. Başarılı insanlar, yaptıkları şeye hevesli ve istekli olan insanlardır. İyi işler asla duygu katılmadan yapılmaz. Ne olursa olsun, bir şeye biçim vermek için ısıya gereksinim vardır. Her büyük başarı, yanan bir yüreğin hikayesidir der Tavern. Yeterli beceriniz, eğitiminiz ve tecrübeniz olabilir. Şimdi bu değerlere bir de hevesi ekleyin ve gerçekten durdurulamaz biri olun. Steve Goodye, Bir Dakika Hayatınızı Değiştirebilir adlı kitaptan. Asalet nerededir? Cicero'na asilzadelerden biri sen halktansın demişti. O da evet ben halktanım. Benim ailemin asaleti benimle başlayacak. Fakat sizinki seninle bitecektir cevabını vermişti. Elbiseleri parça parça, yüzü soğuktan morarmış, çıplak ayakları kıpkırmızı olmuş küçük bir çocuk, "Lütfen bayım, bir kibrit satın alın," diyordu. O günlerde Edinburgh'da çok soğuk vardı. Centilmen, "Hayır, ihtiyacım yok," dedi. Küçük, "Bir kutusu bir meteliğe," diye yalvarıyordu. "Evet, ama bir kutu kibrite ihtiyacım yok." "O halde iki kutusunu bir meteliğe almanızı rica ederim." Bunun üzerine centilmen, "Peki, bir kutu alayım," dedi. Fakat cebini karıştırınca, bozuk para olmadığını görünce, "Rica ederim, onları bugün alın. Ben paranızı bozdurayım. Çünkü açım," deyince adam çocuğa bir şilin verdi. O da parayı bozdurmak için caddede kaybolurken diğeri bir süre bekledi. Çocuğun gelmediğini görünce yürüyüp gitti. Akşamın geç saatlerinde hizmetçisi kendisini bir çocuğun görmek istediğini haber verdi. Centilmen onu içeri almasını söyledi ve içeriye şilini verdiği çocuktan daha küçük, fakat ondan daha zayıf, elbiseleri daha eski bir çocuk girdi. Bir süre elbiselerinin cebinde bir şeyler aradı ve sonra "Sandy'den kibrit alan centilmen siz misiniz?" diye sordu. Diğeri "Evet," deyince çocuk, "O halde işte 4 metelik. Sandy gelemedi. Bir araba ona çarparak üzerinden geçti. Kasketini, kibritlerini ve paranızın gerisini kaybetti. Bacağının ikisi kırıldı ve doktor onun öleceğini söyledi," dedi. Ve bunları söylerken parayı masanın üzerine koyup hıçkırarak ağlamaya başladı. Ev sahibi onun karnını doyurduktan sonra Sandy'yi görmek üzere birlikte yola çıktılar. Centilmen, Sandy'nin kardeşiyle birlikte her zaman sarhoş olan yaşlı bir kadının yanında yaşadığını, anne ve babalarının ölmüş olduğunu öğrendi. Zavallı Sandy bir talaş yığını üzerinde yatıyordu. Centilmeni görünce tanıdı ve "Parayı bozdurdum bayım. Yanınıza gelirken bir at beni yere yuvarladı ve iki bacağım kırıldı. Ah Ruby, öleceğimi biliyorum. Ben bu dünyadan gittiğim zaman Ruby'ye kim bakacak? Sen ne olacaksın Ruby?" Centilmen o an onu kollarının arasında yavaşça kaldırdı ve Ruby'ye kendisinin bakacağını söyledi. Sandy bunun anlamını anladı ve teşekkür etmek için gözlerini kaldıracak kadar kuvvet buldu. Sonra gözlerinin feri tamamen söndü ve onları sonsuza kadar kapattı. Bacakları kırık ve ölmek üzere bulunan bu küçük kibrit satıcısı Tanrı hakkında ne bilebilirdi? O nereye gittiğini bile iyice bilmiyordu. Halbuki Tanrı'nın katında o, birçok asil görülen insandan daha değerliydi. Çünkü o, namus, doğruluk, asalet, samimiyet gibi Tanrı'nın övdüğü birçok iyi niteliğe sahipti. Orison Swett Marden, Fırsatı Yakalayın adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Düşleri gerçekleştirmenin en kestirme yolu uyanmaktır." J.M. Power. Hayatımızın en karanlık anı ya da 1942'de soğuk bir günde bir Nazi toplama kampının içindeki yalnız genç bir adam, dikenli tellerin ardından genç bir kızın geçtiğini görür. Kız da aynı şekilde genci görünce heyecanlanır. Duygularını ifade etme çabasıyla çitin üzerinden kırmızı bir elma atar. Bir hayat, umut ve sevgi işareti. Genç adam eğilerek elmayı alır. Parlak bir ışık onun karanlığını delmiştir. Ertesi gün bu genç kızın yeniden görmeyi umut etmesinin bile çılgınca olduğunu düşünmesine rağmen çitin ötesine bakmaktan kendini alıkoyamaz. Dikenli tellerin diğer yanındaki genç kızsa kendisini bu denli heyecanlandıran yüzü yeniden görmeyi arzular. Elinde elma ile hazırlıklı gelmiştir. Tipi ve dondurucu havaya rağmen kız elmayı dikenli tellerin üzerinden uzattığında iki kalp bir kez daha sıcak duygularla dolar. Bu sahne birkaç gün boyunca tekrarlanır. Tellerin ardındaki iki genç insan sadece bir an ve sadece birkaç kelime edebilmek için bile olsa birbirlerini görmek için sabırsızlanır. Bu iletişim sırasında her zaman açıklanamaz biçimde sıcak duygular hakimdir. Bu anlık karşılaşmaların sonuncusunda genç adam kaşlarını çatarak "Yarın bana elma getirme, burada olmayacağım, beni bir kampa götürüyorlar" der. Genç adam geri dönüp vedalaşamayacak kadar buruk bir şekilde uzaklaşır. O günden itibaren kederli anlarında o tatlı kızın yatıştırıcı görüntüsü gözlerinde canlanır. Gözleri, sözleri, nezaketi, kırmızı elması, gece kabuslarını sakinleştirircesine tekrar ve tekrar gözlerinde canlanırdı. Genç adamın tüm ailesi savaşta ölmüştü. Tanıdığı hayat bütünüyle yok olmuş, sadece bu bir tek anı canlı olarak kendisine umut vermeyi sürdürmüştü. 1957'de Amerika Birleşik Devletleri'nde her ikisi de göçmen olan fakat önceden birbirlerini tanımayan iki yetişkin arkadaşları aracılığıyla randevulaşırlar. "Savaş sırasında neredeydin?" diye sorar kadın. "Almanya'da bir toplama kampındaydım" diye yanıtlar adam. "Toplama kampındaki bir genci tellerin üzerinden elma attığımı anımsıyorum" der kadın. Adam şaşkınlıkla konuşmaya başlar. "Bir gün o genç sana artık elma getirme, çünkü başka kampa götürülüyorum" dedi mi? "Aa, evet" diye yanıtlar kadın. "Fakat sen bunu nasıl biliyorsun?" Adam kadının gözlerine bakarak "O genç benim" der. Kısa bir sessizlikten sonra devam eder. "O zamanlar senden ayrılmıştım ve bir daha da sensiz olmak istemiyorum. Benimle evlenir misin?" Birbirlerini kucaklarken kadın "Evet" der. 1996 yılının Sevgililer Günü'nde Oprah Winfrey televizyon şovunun çekimlerinde aynı adam 40 yıllık eşine beslediği sevgiyi bir kez daha anlattı. "Beni toplama kampında besledin. Artık açlığım sadece senin sevgine." Kişinin hayatının en karanlık anları, en parlak yarınların tohumlarını taşıyabilir. 8. ayrımın sonu. Sayfa 133.